家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ekim 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak ve yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün bir telefon bağlantımız var. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda olacak. Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri aktaracak. Ve son konuğumuz ise uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti Görev Membiç, Komandolar Fırat'ın batısında. Esad'ın terör örgütüyle anlaştığı iddiaları üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlılar ve bordo bereliler Membiç'e gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Membiç kararımızı uygulama aşamasındayız dedi. Haberlere göre Esad güçleri Resulayn'a 32 kilometre mesafedeki Tel Temer kentine konuşlandı. Rakka'ya 40 kilometre uzaklıktaki Tapka'ya girdi. Fırat'ın batısındaki Membiç ve Kobani'ye girmek için bekliyor. İletişim Başkanlığı PKK-YPG'nin Membiç ve Ayn el-Arab'da Suriye rejimiyle anlaştığına ilişkin söylentiler yoğun bir şekilde yayılıyor. Bu hareketliliğin olduğunu söylemek mümkün dedi. Gelişmeler üzerine bordo verililer ve Suriye Milli Ordusu güçleri Membiç'e gönderildi. Tank, obüs ve kirpiler bölgeye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor. Membiç'te ise kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Membiç boşaltıldığında biz girmeyeceğiz. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz girecek diye konuştu. 1974 harekatı kadar önemli hemen yandaki haberin başlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atılmıştır dedi. Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır. Tehditlere ve baskılara aldırmadan harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum, başladığımız işi muhakkak bitireceğiz dedi. Sabah gazetesinin manşeti Mehmetçik, Aynel Arap ve Münbiç yolunda. Fırat'ın doğusunda terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın batısındaki terör işgalini tamamen bitirmek için de harekete geçti. Barış Pınarı harekatıyla Resulayn ve Tel Aviyat'ı terörden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun planlanan hedeflere yürüyüşü başarıyla sürerken, Fırat'ın batısındaki Münbiç içinde büyük bir hareketlenme başladı. Cerablus'tan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tank, zırhlı araç, obüs ve kirpilerle Münbiç sınırına kadar indi. Suriye Milli Ordusu askerleri de terör örgütü YPG PKK'nın işgalindeki Münbiç'i kuşattı ve şehir merkezine girmek için hazırlıklara başladı. Terör örgütünün sınırdaki önemli merkezlerinden biri olan Aynel Arap da hedefte. Cerablus'tan olası müdahale de birliklerin Fırat Nehri'ni geçebilmesi için bölgeye seyyar köprü sevkiyatı yapıldı, diyor Sabah gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti Münbiç'te kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç harekatının beklendiği saatlerde ilan etti, diyor Milliyet gazetesi. Terör örgütünün Münbiç'i boşaltacağı sözünün tutulmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oraya biz girmeyeceğiz, oranın gerçek sahibi Arap kardeşlerimiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün Münbiç'i 90 gün içinde boşaltacağına ilişkin Amerika ile varılan mutabakatı hatırlatarak, seneyi devirdik, Münbiç boşaltılmadı. Münbiç boşaltıldığında oraya biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz. Bizim yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak, dedi. Erdoğan, Aynel Arap konusunda ise Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. YPG tutukluları bıraktı başlığı var. DAEŞ'i kaçırdılar, diyor Milliyet gazetesi. Tel Aviyat merkezinde YPG'li teröristlerin tutuklu DAEŞ'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Komandoların operasyon düzenlediği hapishane Mehmetçiğin MİFER kameralarıyla kayıt altına alındı, demiş gazete. Milat gazetesinin manşeti yolun sonu Münbiç. Resulayn ve Tel Aviyat'ın ardından Münbiç'ten Kobani ve Kamışlı'ya uzanan M4 karayolu da kontrol altında. PKK'nın 5 yıldır ezanı yasakladığı Tel Aviyat'ta minarelerden tekbir sesleri yükseldi, diyor Milat gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti, PYD bizi Türkiye ile çatıştırmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, PYD-YPG bizi savaşa dahil etmek için bazı DAEŞ üyelerini serbest bırakıyor olabilir açıklamasında bulundu. Trump, NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, YPG-PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni çatışmanın içine çekmek için bölgedeki DAEŞ mensuplarını serbest bırakabileceğini belirtti. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Kürtler bizi savaşa dahil etmek için bazılarını serbest bırakıyor olabilir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fox televizyonunda yayımlanan Fox and Friends programındaki bir katılımcının Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeni bir savaşın içine girdiğine dair yorumunu eleştiren Trump, Brian Climate Fox and Friends'te konuyu tamamen yanlış yorumladı. 200 yıldır savaşan halklar arasında yeni bir savaşa girmiyoruz. Avrupa'nın kendi DAEŞ tutuklularını geri alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler. Amerika Birleşik Devletleri ödesin, dediler şeklinde konuştu. Diriliş Postası'nın manşeti "Dilsiz şeytan kesildiler." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Batı ülkelerinin teröristlerin yanında yer almasını eleştirdi. "Yanımızda değiller" diyen Erdoğan, İngiltere ve Almanya başbakanlarıyla görüşmesinde NATO'dan müttefik olmalarına rağmen "bizi desteklemeniz gerekmez mi?" diye sorduğunu, ancak cevap alamadığını söyledi. Yeni Akit gazetesinin manşeti "Şer cephesinden yine Esed taktiği." Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 40 bin tırlık silah ve destekleyip eğitimden geçirdiği terör örgütü YPG-PKK, Mehmetçik karşısında çil yavrusu gibi dağılınca, kirli ittifak geçmişte olduğu gibi yine YPG artı rejim tezgahına sarıldı. Küresel eşkıya Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uzlaştırdığı katiller sürüsü, Mehmetçiğin dikkatini dağıtmak ve hızını kesmek için devreye sokuldu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 6000 askerle Münbiç'e. Barış Pınarı Harekatı terör koridorunu paramparça etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Rasul Ayn ve Tel Aviv'in ardından Münbiç'e yöneldi. PKK-PYD'nin şehri Esed rejimine devretme çabasına rağmen birlikler 6000 askerle Münbiç'e yürüyor. Çok sayıda köy terör örgütünden temizlendi demiş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti "DAEŞ'te sizin, YPG'de." Katil sürülerini ortaya çıkaran Batı ve İsrail'e seslenmiş Türkiye gazetesi. İki örgütte de binlerce vatandaşı bulunan Batı, kirli oyunu deşifre olmasın diye harekata karşı çıkıyor. Önce DAEŞ'i ürettiler, sonra onunla mücadele ediyor yalanıyla YPG'yi. Türkiye ikisine de darbe indirdi demiş gazete. Batılı ülkeler DAEŞ'i Irak cezaevlerinde şekillendirdi. Yıllarca yatırım yaparak örgütü Suriye'de sahaya sürdü. Sonra DAEŞ'a karşı mücadele yalanıyla YPG-PKK'yı silaha boğdular. Bölücü örgütü çiçek çocuk imajıyla pazarladılar. Teröristlere profesyonel asker desteği verdiler. DAEŞ ile YPG arasındaki tahterevalli çatışmalarla Suriye'deki savaşı kontrol altında tuttular. Sözde DAEŞ karşıtı koalisyon bölgenin demografik yapısını kendi menfaatlerine göre şekillendirdi. Türkiye DAEŞ'i çökertip YPG'ye darbe indirmeye başlayınca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa panikledi demiş Türkiye gazetesi. Star gazetesi "Hedef Münbiç ve Aynel Arap" başlığını atmış bugün manşetine. Mehmetçiğin Suriye Milli Ordusu'yla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Rasul Ayn ile Tel Aviv'in temizlenmesinin ardından yeni bir aşamaya geçildi. Aynel Arap ve Münbiç'in kurtarılması için düğmeye basıldı. Başkan Erdoğan'ın sınırlarını çizdiği 30-40 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturacak harekatta Rasul Ayn ve Tel Aviv'in ilçe merkezleriyle 56 köy terör örgütü YPG-PKK'dan temizlendi. İki ilçe arasındaki 120 kilometrelik kritik alanın kontrolüyle koordineli şekilde aynı Aynel Arap ve Fırat'ın batısındaki Münbiç için harekete geçildi. Suriye Milli Ordusu YPG-PKK'nın rejim güçlerini davet ettiği işgal altındaki Münbiç'e operasyon başlattı. Münbiç'in batısında bulunan Valışlı ve El Azuri köyleri teröristlerden temizlendi. Mehmetçik de Cerablus'tan bölgeye doğru harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin de Suriye'den askerlerini çekme kararı aldığı açıklandı. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti: başladığımız işi mutlaka bitireceğiz. Hedef Münbiç. Başkan Erdoğan harekattaki yeni hedefin mesajını verdi. Kobani'de Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacak gibi, Münbiç konusunda da uygulama aşamasındayız.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, biz her zaman yaptığımız gibi devletin zirvesindeki isimle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için Azerbaycan'da bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi, Türk Konseyi 7. zirvesine iştirak edecek Azerbaycan'da. Ve daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek, resepsiyona katılacak. Evet, bugün 15 Ekim 2019 Salı, harekata dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar bekliyoruz. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan harekatta 7. gün geride kaldı. Mehmetçik Fırat'ın doğusunda belirlenen hedefler havadan ve karadan imha ediliyor. Bölge adım adım terörden arındırılıyor. İşte bu süreçle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekatla ilgili bilgilendirici açıklamalar geliyor. Bilgi paylaşımları yapılıyor. Biz de an be an gelen o bilgileri sizlerle bugün yine paylaşıyor olacağız. Meclisin gündemine bakacak olursak grup toplantıları var. CHP saat 13.30'da CHP grup toplantı, HDP 12.45'te ve İYİ Parti'de 9.45'te grup toplantısı düzenleyecekler. Meclis Genel Kurulu'nda yine mesai devam ediyor. Saat 15'te birinci yargı paketinin görüşülmesine devam edilecek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları var. Yine devam eden kaset kumpası davası, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın ve dönemin siyasilerinin FETÖ tarafından usulsüzce dinlenerek kumpas kurulmasına ilişkin davaya bugün de yeni celsesiyle devam ediliyor olacak. Kuzu İpek Holding davası var. 20 sanıklı bir davaydı. Sanıklar esas hakkındaki mütalaya karşı son savunmalarına başlayacaklar. Ekonomi dünyası ile ilgili haberlerimiz de olacak. Saat 10'da gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilecek. Zira Temmuz ayı iş gücü istatistikleri açıklanacak. Haziran ayında işsizlik oranı %13,0 oranında gerçekleşmişti. Bu arada bütçe verisi de açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından saat 11'de ve Eylül ayı merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini paylaşmış olacak. Ayrıntılar gün içinde bültenlerimizde yer alacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetleri Barış Pınarı harekatının ayrıntılarını anlatıyor. 7. gününde artık Barış Pınarı harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri hızla planlandığı şekilde yoluna devam ediyor. Nasıl değerlendireceksiniz Barış Pınarı harekatını?
Evet, Türkiye'nin uzunca bir süredir mücadele ettiği örgütün müttefiklerimizin de katkısıyla, Suriye'deki krizin de katkısıyla Türkiye'ye daha da büyük bir tehdit teşkil edecek, Suriye'deki belli bir mekanı ele geçirmek suretiyle, orada örgütlenmek suretiyle Türkiye'nin sınırlarını tehdit edecek bir yapılanma hedefteydi. Türkiye bunun için hazırlıklar yaptı. Evvela Türkiye'nin sınırları içerisindeki bu terör örgütünün ayakları, kapasitesi kırıldı. onu takiben örgütün karargahı ve geçişkenliğini temin eden Irak'a yönelik çok ciddi operasyonlar yapıldı. Onunla beraber ondan daha önce hatırlanacaktır. 15 Temmuz'u takiben Fırat'ın batısına yapılan operasyonla bu Fırat'ın doğusundaki örgütün oluşturmaya çalıştığı kantonların bir bütünlük arz etmesi ve Akdeniz hattına doğru ilerlemesi engellenmişti. Ama nihayetinde terör örgütü olağanüstü bir başarısızlığa rağmen Fırat'ın doğusundaki bu alanı kontrol etmek suretiyle başarısızlıklarını örtecek, kendi iç tartışmalarını örtecek, yaptığı hataların hesabını vermeyecek, kendince bir teskin teselli unsuru olarak bu başarıyı gösteriyor ve aynı zamanda bu alandaki varlığıyla uluslararası aktörlerle ilişki kurabiliyordu. O yüzden de Türkiye bunu bir beka meselesi olarak gördü. Zaten bu terör örgütünün Türkiye'nin bütünlüğünü, Türkiye'nin anayasal rejimini, Türkiye'nin hani egemenlik hakkını tartışmak, onunla mücadele etmek, onları bölmek amacıyla kurulduğu aşikardı. Nihayetinde yapılan diplomatik, istihbari ve askeri hazırlıkları takiben Fırat'ın doğusuna bu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun askeri boyutunda bütün dünyayı şaşırtan bir hızla olağanüstü başarı sergilendi. Burada özellikle şunun altını çizelim. Uzunca bir süredir Arzu Hanım, Türkiye'nin Suriye'deki problemlere hem DAEŞ hem de bu PKK-PYD yönelik problemlere müdahale etmesi işte Türkiye'yi korkutarak engellenmek istendi. Orada bir bataklık varmış. Bu işte örgütler Türk ordusunu perişan ederlermiş. Şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Bu büyük yalanı söyleye söyleye tekrar ede ede adeta Türkiye'yi öğrenilmiş bir çaresizliğe mahkum etmek istediler. Bu arada Türkiye'nin içerisindeki Fethullahçı terör örgütü, yine Amerika ile işbirliği halindeki bir takım grup ve yapılar, bunlar bazen devletin içine de sızabiliyor medyaya da, bütün bu propagandayı tekrar ettiler. Bütün bu propagandanın ne kadar anlamsız olduğunu zaten aslında Fırat'ın batısında Türk ordusu göstermişti. Üstelik 15 Temmuz'dan sonra en zor durumundayken göstermişti Cerablus'ta, Elbap'ta. Şimdi olağanüstü bir güçle bunu gösterdi. Aynı zamanda bütün bunların arkasındaki ciddi hazırlığa işaret etmek lazım. Siyasi, diplomatik, savunma sanayindeki hazırlık, ekonomik hazırlık. Bu Türkiye'ye yönelik son dönemdeki en büyük tehdit, bu manada gerçek anlamda beka meselesi ve işte bu beka meselesini seçimden önce dile getirince hani Cumhurbaşkanımız bu bir seçim malzemesi olarak değerlendirildi. Şimdi önümüzde 4 sene seçim yok ve seçimlerden sonra yapıldı bu operasyon. Hı hı. Bu beka söyleminin, beka tehdidinin ne kadar gerçek olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Bu harekat ilk hamlesiyle başlamada çok başarılı neticeler doğurdu. Ve aynı zamanda şunu gördük. Şimdi Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir kara propaganda, kendilerince işte ortaya konulan bir takım ambargo tehditleri vesaireler var. Ortaya çıkan ses, gürültü, tepki, Arzu Hanım, Türkiye'ye yönelik bu tehdidin ne kadar büyük olduğunu ve Batı'daki müttefiklerimizin bu tehdidinin ne kadar içinde yer aldığını bize gösterdi. Yani bunu zaten bilmesi gerekenler biliyordu ama bu sefer kamuoyu çok açık bir şekilde görmüş oldu. Şu an itibariyle harekat, yine Savunma Bakanımızın ifadesiyle dün muhalefete verdiği bilgiden de anlaşıldığı üzere planlanandan hızlı gidiyor. Ben o bölgeye gittim. Akçakale'de bulundum, takip ettim. Zaten harekatın başlangıç günlerinde bu sınır, Arzu Hanım, mesela bir ilçe düşünün. Sınırlar tespit edilirken ilçe ikiye bölünmüş. Yani Suriye ile Türkiye arasındaki sınır, hı hı, belirlenirken yarısı orada kalmış, yarısı burada kalmış. Yani insanlar akrabalar, sınır hattındaki insanlar ve oradaki ilçelerdeki olup bitenleri çok yakından takip ediyorlar. İşte bu Tel Abyad mesela orada bir de hani akraba oldukları için de aynı gruplardan geliyorlar. Akçakale'deki belediye başkanı şunu ifade etti. Bu gelen PKK-PYD unsurları buranın çocukları değil. Bunları Kandil'de yetiştirdiler. Amerikan desteğiyle buraya geldiler. Ve bu toprak onları kabul etmez. Hı hı. Yani o kadar kendilerinden eminlerdi ki muhakkak gidecekler. Oradaki ahalinin, halkın kendinden eminliği, bizim orduya güveni gerçekten hem şaşırtıcı derecede önemli hem de çok gurur verici. Dolayısıyla hani bölge halkı da meseleyi yakından takip ediyor. Bir de Arzu Hanım orada mesela Tel Abyad'da nasıl zulümler uygulandığını çok yakından görmüşler. İnsanlar oradan kaçmış bu PKK-PYD zulmünden. İnsanların malları emniyette değil, canları emniyette değil, çocukları emniyette değil, çocukları ellerinden alıyorlar. Yani namusları emniyette değil. Ve mesela din, vicdan özgürlüğü geçerli değil. Ezan okutmuyorlar. İşte dini konularda baskılar gerçekleşiyor. Bütün bunların toplamında çok enteresan başka bir şey var Arzu Hanım. Şimdi bu örgüt bizim bildiğimiz anlamda batıdaki demokrasiye karşı Marksist-Leninist, Stalinist bir terör örgütü. İşte ateizm propagandası yapıyor. Din ve vicdan hürriyetine de karşı. Çok enteresan ama. Türkiye demokrasiyle yönetiliyor. 15 Temmuz'da darbeye karşı bütün millet ayağa kalktı. Demokrasi için kan döktü. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Batı demokrasinin beşiği olduğu iddiasında olan ve şimdi de bir yani bu söylemi kullananlar Türkiye gibi demokratik bir ülke yerine bu örgütün, yani biraz önce bahsettim, Marksist-Leninist, ateist, demokrasiye karşı bir örgütün orada başka herhangi bir partiye yapılanmaya izin vermeyen, bunları ezen, muhalefet edenleri öldüren veya süren, etnik temizlik yapan bu örgütü desteklediler. Şimdi bunun hani ne kadar hani bizim tarihimizden de kaynaklanan bir ön yargıyla Türkiye düşmanlığına, İslam düşmanlığına oturduğunun takdirini değerli dinleyicilerimize bırakıyorum. Yoksa dediğim gibi herhangi bir kriterle bu desteği anlamak mümkün değil. Şimdi bu desteğin bir ayağı da tabii aşağıdaki İsrail'i rahatlatmak. Tamam, siz İsrail'i rahatlatacaksınız diye etrafındaki ülkeleri böleceksiniz, iç savaşlar yaşanacak. Ama Türkiye, siz İsrail'i rahatlatacaksınız diye sınırlarından taviz mi versin? Kendisine yönelik bir tehdidi görmezden mi gelsin? Utanmadan bunu söylediler. Bir de şunu ifade etmek isterim. Bir de Türkiye'de bu tehdidi küçümseyen, adeta bir de şunu söyleyenler oldu hatta. Yani oradaki yapıyı desteklemek bile lazımmış. Yani Türkiye kendisini sokacağı belli olan bir yılanı besleyecek. Yani kendisine düşmanlık edecek, kendisini bölecek, kendisinin içinde Güven Park'ta, Merasim Sokak'ta bomba patlatan, Beşiktaş Vodafone'da bomba patlatan, sivil insanları öldüren bir örgütü besleyecek. Yani bakınız, burada öyle saçma sapan bir hani elit, başka ülkelerin kontrolünde bir elit oluşmuş ki bunların propagandası bu istikamette şekillendi. Allah'tan Türkiye ferasetiyle, dirayetiyle hem sıradan insanların hem de yöneticilerin bu felaketi ve propagandaya kanmadı. Tedbirini aldı. Şu an itibariyle de bir de şöyle bir yalan ürettiler dediğim gibi. Yani öyle bir yapı varmış ki karşıda, yani Türk Silahlı Kuvvetleri onunla baş edemezmiş. Türk Devleti onunla baş edemezmiş. Bu silahlı propagandanın, bu yalanın neticede hani buna inananlar da vardı. Şimdi şaşkınlık içerisindeler. Yani kendi yalanlarına Arzu Hanım, kendileri inandılar. Şimdi de bu yalan ortaya çıkınca şaşkınlık içerisindeler. Perperişan durumdalar. İşte bir takım büyük boy laflarla, kerestevari laflarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama gerçek şu, Türkiye oradaki tehdidi ortadan kaldırıyor. Ve Türkiye'ye yönelik 40-50 yıllık büyük bir senaryo, büyük bir kumpas, büyük bir hazırlık bertaraf ediliyor. Bu tehdidi ortadan kaldıranlara yani Türk milletinin müteşekkir olduğu açık. İşte zaten hani şeyde de görüyorsunuz, mesela sporcularımızın gayet tabii içten bir duyguyla bir galibiyet elde ettiklerinde, şampiyonluk elde ettiklerinde onlara kimse bunu söylemiyor. Bir asker selamı verip bu tehdidi ortadan kaldıranlara muhabbetlerini ifade ediyorlar, desteklerini ifade ediyorlar. O yüzden de bu saldırıların, bu kampanyaların hedefi halindeki Türkiye'nin müşterek milli kimliği bu saldırılardan, bu operasyonlardan güçlenerek çıktı. Demokrasisi güçlenerek çıktı ve nihayetinde devlet kapasitesinin ne kadar güçlenerek çıktığını şu yürüyen operasyon bize gösteriyor. O bakımdan bu Barış Pınarı Harekatı son dönemde Türkiye'ye yönelik büyük saldırı kampanyanın son ayaklarını kırıyor. Bu kampanyanın içerisinde hani gezi olaylarından başlayan Fethullahçı terör örgütü, bu gezi bileşenleri ve PKK'nın yurt dışından bir takım odaklar marifetiyle verilmiş desteğinin olduğunu ifade edelim. Bütün bunlar karşısında Türkiye olağanüstü bir mücadele verdi. Fedakarca bir mücadele verdi. Ve şu anda bu mücadelenin zafere dönüştüğü anları yaşıyoruz. Şimdi Fırat'ın doğusundaki yapının sıklet merkezi yıkıldı. Ortadan bölünmüş durumda ve silahlı kuvvetler, Suriye Milli Ordusu bu operasyonun dışında her alanda operasyon yapabilecek güç ve kabiliyette. Bu da ortaya çıktı. Yani şu anda Türkiye bu operasyonla gücünü tüketmiş falan değil. İstediği anda başka yerlerde de operasyon yapabilecek kabiliyette ve bunu hani dünyadaki aktörler de gördü. Bakın mesela Trump'ın söylediği bir laf var. Bu çok önemli. Yani Türk askeriyle nasıl mücadele edeceksiniz? Adamlar yemeğe, ziyafete gider gibi, öğle yemeğine gider gibi savaşa gidiyorlar dedi. Yani bu kanaatin oluşması karşıdaki cephenin yıkılması anlamına geliyor ve Türkiye'nin sahadaki gücünü diplomasiye, masaya yansıtacağı bundan sonra çok açık. Şu günlerdeki kara propagandaya, işte yaptırımdı, ambargoydu laflarına falan hiç kanmamak lazım. Türkiye ne yaptığını biliyor. Yapması gerekenleri yapıyor. Ve bu ne yapmasını bildiği için, ne yaptığını bildiği için, ne yapmaması gerektiğini de bildiği için sadece sahada değil, masada da çok güçlü olacak ve kazanacak. Çünkü Türkiye burada çok haklı. Yani bu haklılığımız neticede, son tahlilde ve aynı zamanda neticede aldıktan sonra sahada bu yürütülen kampanyayı boşa çıkaracak. Devletler gerçekçidir. Çok kısa zaman içerisinde bu gerçeğe intibak edecekler.
Peki. Şimdi bugün gazete manşetlerine baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun Menbiç'e doğru ilerlediği bilgisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da oraya gitmeden yaptığı basın toplantısında başladığımız işi bitireceğiz dedi. O da Menbiç'i işaret etti. Bu açıdan nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Şimdi bu Tel Abyad Resulayn'la Fırat'ın doğusundaki alan ikiye bölündü. Bölünen alanın üzerinden bu alanı birbirine bağlayan ve aynı zamanda Irak'a bağlayan M4 karayoluna inildi. Orası kesildi. Şimdi o karayolu da kullanılmak suretiyle Türk ordusu doğuya veya batıya, sola veya sağa dönebilir ve harekatı genişletebilir pozisyona geldi. Anladığımız kadarıyla önce sağa yani batıya yöneliyor ordu ve Suriye Milli Ordusu. Hem oradan hem yine bu bölgenin kuzeyindeki Türkiye sınırlarından ve aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'de harekat yaptığı şimdiye kadar Cerablus, Afrin gibi alanlardan bu bölgeye bir takım güç kaydırmaları hem Türk ordusu hem de Suriye Milli Ordusu tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Bu alanı hem de Fırat'ın batısındaki alanı rahatlatmak, istikrara kavuşturmak için Münbiç'e yönelik bir operasyonun öncelikle planlandığı anlaşılıyor. Çünkü Münbiç üzerinden Arzu Hanım, Fırat'ın batısında Türkiye'nin kurtardığı alanlara terör faaliyetleri yürütülüyor. Siviller öldürülüyor. Yani bombalı faaliyetler, roketler vesaireyle. Halbuki orada Türkiye, yani fırınlarından organize sanayisine, PTT'sine, eğitimine, dini hizmetlerine, her şeyiyle orayı buradaki hayatın benzeri bir normallikte inşa etti. İnsanlar gündelik hayatlarını devam ettiriyorlar. İşte yargı, asayiş vesaire hizmetler sunuluyor. Yerel bir yönetim tesis edildi. Bunun bir model olmasını engellemek için bu terör örgütü yabancı istihbaratın da desteğiyle orada şiddet eylemleri yapıyor. Münbiç burada önemli güzergahlardan birisi. Bu Münbiç'in temizlenmesiyle bir defa Fırat'ın batısındaki alan tamamen rahatlayacak. Şimdi harekatın devamında bir de şunlar var. Hani biz girişte Türkiye'ye yönelik tehditten bahsettik ama aynı zamanda Türkiye'ye yönelik bir başka tehdit, problem de bu mülteciler üzerinden gerçekleşti. Şimdi mülteciler, Suriyeli misafirler ve bunun nasıl iç politikada kullanıldığını alçakça gördük. Şimdi Arzu Hanım, Suriyeli göçmenlere karşı olduklarını söyleyenler bu harekata da karşı çıkıyor. Bu harekat olmazsa, oradaki alan ele geçirilmezse Suriyeli göçmenler orada nasıl iskan edilecek, nasıl yerleştirilecek? Yani bu tutarsızlık o kadar artık göz önünde ki milletimiz bunları takip ediyor tabiatıyla. Şimdi bu alan temizlenince Suriyeli göçmenler, oradan gelmiş insanlar vatanlarına dönecekler. Orayı işleyecekler, oradaki ticarete, tarıma dönmek suretiyle normal hayatlarına dönecekler. Türkiye de bunlara uluslararası donörlerin de katkısıyla yardım edecek. Bu alanda Türkiye'nin öngördüğü, işte bu Fırat'ın batısındaki Münbiç'te dahil o alandan Irak'a kadar olan alandaki 35 kilometrelik şeritte bu Suriyeli göçmenlerin geri döneceği, iskan edileceği köyler, beldeler, ilçeler hayata geçirilecek. Şimdi Türkiye askeri operasyonla beraber bir askeri operasyon yürütmüyor. Aynı zamanda orada barışı tesis edecek, hayatı, normal hayatı inşa edecek bir siyaset yürütüyor. Zaten özellikle ondan rahatsız oluyorlar Arzu Hanım. Çünkü Türkiye sadece askeri bir operasyonla bir tehdidi ortadan kaldırmayacak. Aynı zamanda orada bu insanların demokratik bir şekilde hayatlarına devam ettirecekleri medeni bir hayatı inşa edecek. Fırat'ın batısındaki dar bir alanda bunu yapmıştı. Şimdi bunu çok daha geniş bir alanda yapacak. Ve o zaman bu kara propagandaların hepsi çökecek. Özellikle Orta Doğu'daki birçok denklemin yerinden oynayacağını ifade edebiliriz. O yüzden Münbiç özellikle Fırat'ın batısını rahatlatmak bakımından hayati derecede önemli. Bir de tabii Münbiç üzerinden işte bu örgüt şimdi çok enteresan Arzu Hanım. Güya bir yandan Suriye'nin bütünlüğünü bozmaya çalışıyor. Ama başlangıçta Suriye rejimiyle çok iyi ilişkileri vardı. Ve o iyi ilişkiler çerçevesinde gerçek anlamda muhalefet eden, demokratik bir hayat isteyen, Suriye'de değişim isteyen unsurlara karşı rejim bu örgütü kullandı. Yani bu örgüt mesela Kürtler arasında yer alan demokratik aktörleri öldürerek birkaç gün içerisinde oradaki diğer siyasi hareketleri, yani muhalefet hareketlerini ortadan kaldırdı. Bunu da rejimin katkısıyla gerçekleştirdi. Şimdi bu örgüt daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmak suretiyle rejimin hatasını daha da ileriye taşıdı. Bu sefer Suriye'yi bölecek bir çerçeveye taşıdı. Şimdi Türkiye'nin bu operasyonlarıyla Amerika Birleşik Devletleri desteği ortadan kalkınca yeniden rejime dönüp rejimle anlaşmaya çalışıyor. Münbiç'i rejim güçlerine devrederek Türkiye'nin bu alanda hakimiyet kurmasını engellemek ve kendi gücünü de belki niteliği değişse bile muhafaza etmek istiyor. Çünkü artık Suriye rejimine biat edince bu örgüt, bu bağımsızlık, kanton falan iddialarının hepsi de suya düşmüş olacak. Dolayısıyla aslında şu anda örgütün hani birkaç alan kaybetmekte kalmadı. Siyasi olarak bütün iddiaları çökmüş oldu. Bu bakımdan da önemli Münbiç üzerindeki örgütün rejimle anlaşma gayretleri ve Türkiye'de buna izin vermeyeceğini evvela Münbiç'te harekatı devam ettirerek Suriye rejimine ve dünyaya göstermiş olacak. Onu gerçekleştirdiği andan itibaren de zaten onun doğusunda kalan alanda Türkiye çok daha rahat bir şekilde operasyonu yürütecek ve o bölgeyi temizleyerek göçmenlerin dönebileceği, iskanın başlayacağı bir normalleşme sürecini hayata geçirecek.
Peki hocam. Gündemdeki başlıklar bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için
sağ olun. Bu harekat hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten son dönemlerin en önemli harekatı ve Türkiye'yi, Orta Doğu'yu, Suriye'yi, Irak'ı fevkalade rahatlatacak, adındaki gibi barışı inşa edecek bir harekat.
Peki, çok teşekkürler. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Tansu Polatkan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk. Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar
diliyorum.
Teşekkür
ediyoruz, sağ olunuz. Güzel haberlerle başlıyoruz. Evet. Spor köşemizi. Amili futbol takımımız iki karşılaşma yaptı. Dünkü Fransa'yla karşı karşıya geldiği maçtan bir berabere ayrıldı. Aslında Şenol Güneş'in başlangıçtaki hedefine uygun sonuçlar alındı, değil mi?
Tabii şimdi buradaki birlik sonuç yahut beraberlik bizim Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmemiz yolunda çok önemli bir puan. Fransa'yı Konya'da 2-0 yenmiştik. Demek ki Fransa yenilmeyecek ya da puan alınmayacak bir takım değil. Futbolcularımız da teknik direktörümüz Şenol Güneş de bunun farkında olarak, bunun bilincinde olarak oyuna başladı. Ve de takdir edilmesi gereken bir kere çok iyi bir takım savunması yaptık. Yani uzun süre takım savunmasını çok başarıyla yaptık. Bunun dışında o 90 dakikayı dayanıklı geçirdi milli takımımız. Yorgunluk belirtileri yoktu maç boyunca. Ama bir duran toptan gol yedik. Maalesef daha önceki maçlarda da yediğimiz iki gol yine bu duran toplardan, yani bir serbest vuruş ya köşe vuruşundan gelen toplardandı. Bu karşılaşmada tabii en büyük pay kalecimiz Mert'in gerçekten mükemmel oyunu, en azından 3-4 tane gol olabilecek topları karşıladı, kurtardı ve bunlar tabii ki takımımızı ateşleyen unsurlardı. Çünkü kaleci bir takımın her zaman %50'sidir, çok önemlidir, önemli bir mevkidir ve de Mert bunu çok iyi başarıyla yaptı. Yalnız tabii ki zaafımız o bir köşe vuruşundan gelen toptaki doğru adam seçememiz, doğru yer seçememiz ve o yüksek topta, ki bizim de uzun boylu savunma oyuncularımız olduğu halde, Jiro'ya kafa vurdurmalarıydı. Ama ardından Hakan Çalhanoğlu'nun çok akıllı bir serbest vuruştan uzak kale direğine doğru gönderdiği topu Kaan'ın filelere göndermesi takımımıza bir birlik eşitliği getirdi. Ki bu da tabii ki bize şampiyona yolunda, Avrupa Şampiyonası yolunda çok önemli bir gol oldu. Şimdi şöyle puan sıralamasına baktığımız zaman biz 19 puana sahibiz. Fransa'nın da 19 puanı var. İkili averajda biz üstün durumdayız çünkü 2-0 yenmiştik. Orada da bir berabere kalınca lider durumdayız. Şimdi İzlanda bizi zorlayacak diye düşünüyoruz ister istemez. Çünkü İzlanda'nın 15 puanı var ve biz İzlanda ile 14 Kasım'da karşılaşacağız. Bizim en azından 3 puan almamız gerekiyor ki puanımızı 22'ye çıkaralım. Çünkü İzlanda'nın 15 puanı var. 2 maçı da kazanırsa 21 yapabilir ki biz 1 maçı kazanırsak 22 yapar ve de şampiyonluğa katılırız. Tabii bu arada baktığımız zaman İzlanda maçı final maçı olacak, bizim grubun final karşılaşması. Ve İzlanda'nın sonraki rakibi Moldova ile deplasmanda oynayacak ama Arnavutluk Moldova'yı deplasmanda 4-0 yendiğine göre İzlanda için Moldova bir problem değil. Biz Andorra ile oynayacağız. Hatırlarsanız Andorra bizi İstanbul'da çok zorlamıştı. Onun için bizim İzlanda maçında garantilememiz gereken bir futbol oynamamız gerekiyor. Şimdi tabii teknik direktörler takımlarını sahaya çıkartırken oyuncu seçiminde karşı takımında neler yapabileceğini düşünerek planını yaparlar. Mesela Arnavutluk karşısında oynayan 11'den farklı bir 11 ile sahaya çıkıldı Fransa karşısında ki ben ve de teknik direktör arkadaşlarımla konuştuğum zaman, tabii ki teknik direktör Şenol onlarla bir arada yaşıyor, onların form durumunu biliyor ama genelde teknik direktör arkadaşlarım oradaki oyuncu seçiminin, 11 seçiminin yanlışlığından söz ettiler. Orada
son maç için.
Yok, bundan bir Arnavutluk evet, maçı için. Evet. Çünkü Arnavutluk karşısında daha topu rakip kaleye taşıyacak, bitirici paslar verecek oyuncuların olması gerekirdi diye düşünüyoruz. Orada bir tek Emre Belezoğlu bu işi yapabilecekti ama o da yalnız kaldı çünkü yanında oynayan Mahmut ve Ozan daha çok defansif özellikleri olan, çok müthiş pas verebilen, o yeteneklere sahip olan futbolcular değildi. Doğal olarak da Arnavutluk karşısında çok zorlandık ve son dakika bir golü ki hani yine kendi aramızda konuştuğumuz zaman teknik direktör arkadaşlarımız da mahalle takımı bile böyle bir gol yemez demişlerdi. Evet. Ama olsun, orada kazanılan 3 puan ve de ardından Fransa'dan alınan 1 puan çok önemli. Fransa maçında farklı bir anlayışla başladı, 11 ile başladı. Daha önce oynatmadığı Kenan Kahraman'ı oynattı. Hücuma yönelik bir futbolcuydu. Orta sahada iyi top kullanabilen İrfan vardı. Hakan daha sonra oyuna girdi. Oyunun akışını değiştirdi. Ve de Burak'a hazırladığı bir gol pozisyonu var ki Türkiye'nin şu anda en büyük, en iyi golcüsü dediğimiz Burak o fırsatı değerlendiremedi. Orada golü atsa belki maçı kazanacak bir imkana sahip olacaktık. 1-0 öne geçme şansımız olacaktı. Ama dediğim gibi alınan bir puan, alınan bir sonuç Fransa karşısında bizim Avrupa Futbol Şampiyonası için ümitlendirdi. Ve orada ortaya koyduğumuz futbol, total futbol ki hani hücumda çoğalmak, savunmada çoğalmak ki öyle pozisyonlar oldu ki ceza alanının içinde 7-8 futbolcu ile bir anda bir araya gelebildik. Bu da futbolumuz adına olumludur ve de herhalde o şampiyonaya katılırsak birçok Avrupa takımına da mesajlar vermiş olacağımız bir skor ortaya çıktı. Gerçekten sevindirici bir durum. Evet, 14 ve 17 Kasım'da oynanacak maçlarla grup maçları sona erecek. Türkiye, İzlanda, Fransa, Moldova maçları var 14 Kasım'da. 17 Kasım'da da Andorra, Türkiye, Moldova, İzlanda maçları var ki bizim için burada önemli olan İzlanda'yı yenmek. Eğer İzlanda ile berabere kalırsak yine de çok şansımızı kaybetmeyeceğiz ama biraz daha İşler zorlaşacak diye düşünüyorum. Çünkü daha önce de söyledim. İzlanda'nın son maçtaki rakibi Moldova ki oradan kesinlikle 3 puan çıkaracaktır diye düşünüyorum.
Vallahi şimdiye kadar yaptıkları için bir kere teşekkür ediyoruz evet, milli takımımıza. Bundan sonrası için de başarılar
diliyoruz. Şenol Güneş tabii ki daha önceki bir milli takım deneyiminden sonra buradaki futbolcu seçimlerini de doğru yapmış olması, taktik anlayışının doğru olması takımımıza bu başarıları getiriyor. Bunlar çok önemli unsurlar. Devamını diliyoruz. Çok genç bir takım. Tabii ki Avrupa'da oynayan futbolcuların da milli takımımıza katkısı çok önemli. Çünkü her şeye rağmen Avrupa'da futbol biraz daha farklı oynanıyor. Tabii. Biraz daha futbol kültürü farklı, profesyonellik anlayışı farklı. Dolayısıyla oradaki oyuncularımız ki savunmamıza baktığımız zaman maça başladığımızda Zeki, Merih, Çağlar ve Umut Meraş, dördü de Avrupa'da oynayan futbolcularımız, Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan futbolcularımız. Dolayısıyla bütün bunlar hem futbolumuz adına hem Şenol Güneş adına şanslı unsurlar diye düşünüyorum.
Peki, inşallah bundan sonra da güzel sonuçlar alacak milli takımımız.
Evet,
diğer alanlarda da
evet,
güzel sonuçlar
çok,
var değil mi?
Spor konusunda, birçok spor dalında başarılı bir haftayı geride bıraktık. Biliyorsunuz jimnastikçimiz İbrahim Çolak jimnastik edebiyatına adını yazdırdı. The Çolak diye bir hareketi kabul ettirdi jimnastik literatürüne. Şöyle ki kendi ifadesinde de biz görüntüde de izledik. Halkada kollarını açarak T yaptıktan sonra ayaklarını yüzüne doğru kapatarak hiç o güne kadar denenmemiş, yapılmamış bir hareketi halkada gerçekleştiriyor. Hı hı. Bu tabii onun hem altın madalya kazanmasını hem de jimnastik literatürüne girmesini sağladı. Hı hı. Gerçekten çok önemli ve ilk defa bir jimnastik sporunda madalya kazanıyoruz. Aynı şekilde bir başka sporcumuz da yine gümüş madalya kazandı. Onun da tebrike değer bir başarı olduğunu söylemekte fayda var. Kendi ifadesi düz açılış diyor. Jimnastikteki hareketleri saymak istiyorum bu arada. Düz açılış var. Omuzlar çevrili ters açılış var. Gergin kollarla dayanma var. L duruşu var. Mum duruşu, belden bükülme ve amut diye olan bu hareketlere şimdi The Çolak hareketi de eklendi ki gerçekten sevindirici. Böylece olimpiyata katılma hakkını da elde ediyor. Evet. Bu bizde sporumuzdaki gelişmelerin, gençlere vereceğimiz önemlerin ne kadar ilk aşamadaki görüntüleri diye düşünüyorum. Ahmet Önder de paralelde dünya ikincisi oldu. Böylece ilk kez dünya şampiyonalarından jimnastikte iki madalyayla dönüyoruz. Bu arada kadınlarımızın da yine başarısından söz etmekte fayda var. Dünya boks şampiyonasında 69 kiloda Buse Naz Sürmeneli Çin rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Gerçekten kadınların biraz boks sporuna heveslenmeleri yadırganıyor diye düşünüyorum ama demek ki bu da bir tercih ve de evet, şampiyon bir sporcumuzun olması gerçekten yine sporumuz adına sevindirici.
Çok,
bu arada Buse Naz Çakıroğlu bir başka adaşı, o da İkinci oldu, gümüş madalya aldı. Hı hı. Ve gerçekten yine sporumuzda sevindirici olaylar. Bu arada askeri olimpiyatlarda güreş milli takımımız, aslında tabii ki milli takımımız olacak. Tabii ordu takımı, silahlı kuvvetler takımı gibi görünüyor ama serbest ve Greco-Romen stilde Taha Akgül, Rıza Kaya Alp gibi şampiyon güreşçilerimiz de silahlı kuvvetler mensubu olarak Çin'de yapılacak Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılacak. Hı hı. Gerçekten bu isimlerin orada da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Evet. Bu arada tabii ki hafta sonu yine lig maçlarına göz atacağız. Galatasaray'ın rakibi Demirgrup Sivasspor olacak. Ankara Gücü Beşiktaş'la Ankara'da oynayacak. Trabzonspor'a Gaziantep Futbol Kulübü gelecek. Medipol Başakşehir'in rakibi Göztepe. Antalya Spor Gençler Birliği ile karşılaşırken Aytemiz Alanya Spor'un rakibi Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizli Fenerbahçe maçı var. İstikbal Mobilya Kasımpaşa ile oynayacak ve İttifak Holding BTC Türk Yeni Malatya Spor'la karşılaşacak. Bu arada tabii ligin 7. haftasının sonunda teknik direktörlerde değişiklik oldu. Denizli Spor'da Mehmet Özdilek göreve geldi. Yücel İldiz gitti. İstikbal Mobilya'da Hikmet Karaman gitti. Onun yerine de bir başka hoca göreve başladı. Samet Aybaba. Böylece futbol dünyamızda artık şeyler, ne derler, teknik direktör harcamaları başladı diye düşünüyorum.
Biraz erken başladı galiba
öyle
bu
oluyor.
Sene.
Evet.
Herkese başarılar diliyoruz. Umarız herkes istediği sonucu alır ve izleyiciler açısından da güzel karşılaşmalar olur. Teşekkür ediyoruz
programımıza katıldığınız için.
Sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Konya'nın güneybatı çevreleriyle, Karaman'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 29, İstanbul az bulutlu 25, İzmir az bulutlu 27, Erzurum az bulutlu 22, Amsterdam sağanak yağışlı 17, Atina az bulutlu 27, Bağdat az bulutlu 36, Berlin az bulutlu 22, Kiev az bulutlu 21, Lefkoşa açık 35, Londra çok bulutlu 16, Madrid az bulutlu 19, Mekke sıcak 38, Moskova sağanak yağışlı 14, New York az bulutlu 18, Paris sağanak yağışlı 17, Pekin az bulutlu 18, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Saraybosna az bulutlu 26, Viyana az bulutlu 22 ve Zürih sağanak yağışlı 19 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündeminde bu hafta aslında sportif faaliyetler vardı. Lefkoşa yarımaratonu koşulacaktı. Bir takım önemli kültürel etkinlikler vardı ama hepsi Cumhurbaşkanı Akıncı'nın hafta sonu yaptığı açıklamanın gölgesinde kaldı. Hatırlanacağı gibi Türkiye Suriye'deki terör odaklarını yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'na başlamıştı ve bugün 8. gününde harekat başlar başlamaz tüm dünyadan Türkiye haklı bir şekilde eleştirilirken Türkiye'nin gerçekten yanında olan kesimler, ülkeler, insanlar destek açıklamalarını yapıyorlardı. Bunlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs'ta bulunan herkes kuşkusuz Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nda teröre karşı mücadelesinde destek verecekti. Ama bir anda özellikle 4 gün boyunca suskun kalan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ilginç açıklaması gündemi bir anda değiştirdi. Hafta sonunda başta kendisine neden açıklama yapıp Türkiye'nin yanında yer almıyorsun diyen iç politikadan ve gazetecilerden gelen eleştirilere yanıt vermeyi hedefleyen Mustafa Akıncı önce akan su değil kandır yorumuyla tepki çekti. Ama açıklamasında da bunun yanında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla aynı kefeye koyarak Barış Pınarı Harekatı'nı her ikisini de bir savaş olarak niteledi ve oralarda su değil kan akmıştır dedi ki bu gerçekten de kabul edilemez bir açıklamaydı. Çok büyük bir intihale neden oldu hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Türkiye haklı mücadelesinde dünya tarafından baskı altına almaya çalışılırken ve neredeyse tamamıyla yalnızlaştırılmaya çalışılırken en sıkı ilişkilerimizin olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tarihi, kültürel, sosyolojik ve soy, dil bağımız, hani her türlü bağımızın olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en üst makamından böyle bir açıklama gelmesi tabii ki başta Türk halkı olmak üzere Türkiye'deki yetkililerde de çok büyük bir üzüntü, şaşkınlık ve öfkeye neden oldu. Hemen tabii tepkiler geldi. Türkiye'den de sert tepkiler geldi. Açıklamanın tarih bilincinden ve bilgisinden yoksun olduğu, devlet adamı pozisyonuyla bağdaşmadığı şeklinde eleştiriler vardı. Ama daha fazlası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de geldi. Özellikle halktan çok büyük tepki vardı sosyal medyada. Onun yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi liderler de Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu açıklamasına tepki gösterdiler. Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Paçoy birbiri ardına açıklamalar yaptı. Ve en temel nokta aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç gündeminde Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu açıklamadaki ifadelerini aslında 5 ay sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde malzeme olarak kullanmak amacıyla yapıyor yorumu vardı. Her ne açıdan yapılıyor olursa olsun son derece üzüntü verici ve Türk halkının kalbinde uzun yıllar izleri silinmeyecek yaralar açmış olduğu kesindir. Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda aynı zamanda bir çağrı yaptı ve biz en başında aslında bunu yapmalıydık dedi. Harekat başladığı gün meclisi toplamalı ve Türkiye'nin yanında olduğumuzu, onun terörle olan mücadelesine destek verdiğimizi belirtmemiz gerekirdi. Geç oldu ama olsun, şimdi toplanalım ve siyasi partiler olarak ortak bir deklarasyon yayınlayalım dedi. Partiler buna olumlu yaklaştı ama henüz bir açıklama yok. Meclisten ortak bir deklarasyon yok. Bunu bugün bekliyoruz. Ama aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi akşam saatlerinde parti meclisini de topladı ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu açıklamalarını değerlendirdi. 9 maddede özetlediler Ulusal Birlik Partisi olarak. Türkiye'nin yanındayız mesajını verdiler. Evet, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdiler. Evet, ama en önemlisi 9. maddede söyledikleri çarpıcı ifadelerdi. Bu açıklamaların ardından dedi Ulusal Birlik Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmemektedir. Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği için de bundan sonra olası bir müzakere sürecinde örneğin üçlü gayri resmi görüşmede kendisi yer almamalıdır. Müzakerelere artık katılmamalıdır. Kendisi katılmasın çağrısında bulundular. Dünün en çarpıcı notu buydu. Tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Akıncı kendisi de televizyona, bir özel televizyona katılarak sözlerinin çarpıtıldığını, aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklediğini ve Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını kimin istemeyebileceğini sordu. Böyle bir şey mümkün mü? Hepimiz Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını isteriz ama benim konuşmam ilkeseldi. İç politikada bir takım insanlar benim açıklamalarımı çarpıtıyor ve seçim malzemesi yapmaya çalışıyor dedi ki, yani aslında bunu bir anlamda bir itiraf olarak da alabiliriz. Her iki taraftan da eleştirenler de, bu söylemi kullananlar da ilk olarak kendilerini savunurken ya da görüşlerini kurarlarken seçimden bahsediyorlar. Dolayısıyla bu açıklama aslında açık ki seçim etrafında dönüyor. 2020 Nisan'ında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri bütün bu söylemlerin temelinde ona en çok etkileyen unsur olarak göze çarpıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizinle iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı konuşacağız. Şimdi biraz önce TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri aktardı. Birçok gelişmenin aslında yaşanan bir olayın gölgesinde kaldığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra bazı sosyal medya paylaşımları yaptı. Bu harekatı eleştiren bazı paylaşımlar yaptı. Belki de bizi en çok üzen bu paylaşımlardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tepkiyle karşılandığını ve işte meclisin özel bir oturum yaptığını söyledi Olcay Kıraç. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu durumu?
Öncelikle Suriye'de şu an görevde olan askerlerimize üstün başarılar diliyoruz. Hakikaten ülkemiz için, ülkemizin geleceği için o bölgede altyapısı oluşturulmaya çalışılan ve ileride de Türkiye'nin başına son derece büyük bir bela olacağını bildiğimiz bir terör koridorunu temizlemek adına orada bulunan askerlerimize biz muvaffakiyetler diliyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. Millet olarak da arkalarındayız. Hı hı. Hem fiili olarak hem de dualarımızla hepsine başarılar diliyoruz. İnşallah hepsi sağ salim bir şekilde görevlerini yapıp ülkemize tekrar dönerler. Milletimizin huzuru, güvenliği ve geleceği için atılan bu adımın başarıya ulaşmasını millet olarak diliyoruz. Ben de kendilerine başarılar diliyorum. Hı hı. Böylesine önemli bir süreç yürürken, bütün bir millet olarak teyakkuzdayken, ayaktayken, o bölgedeki askerlerimizin başarıları için dua ederken ve biraz sonra da konuşacağız belki, zaten dünyada da yaptığımız bu operasyona dönük çok büyük bir manipülasyon söz konusuyken, bizim bir parçamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, oranın Cumhurbaşkanı'ndan böylesine bir açıklamanın gelmiş olması hem bizi son derece şaşırtmıştır hem de çok üzmüştür. Daha sonra yaptığı açıklamayla sözlerim çarpıtıldı dendi. Ancak özrü kabahatinden büyük dediğimiz bir şey vardır. O da konuyla ilgili bir belki özür açıklaması yapmasını beklediğimiz Cumhurbaşkanı maalesef sözlerim çarpıtıldı diyerek toplumumuzun sinirlerini daha çok germiştir. Şimdi sadece Suriye'deki askerlerimizin ya da oradaki yaptığımız operasyonun tabiri caizse çok seviyesizce eleştirmesiyle kalmamıştır. Aynı zamanda halihazırda Cumhurbaşkanı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünkü varlık sebebi olan 74 harekatını da eleştirme cüretini göstermiştir. Evet. Hem evet. Orada hem de şu an Suriye'de kan döküldüğünü.
Akan su değil kandır.
Evet.
Demiş
yani
Mustafa
akanın
Akıncı.
Su olmadığını, kan olduğunu ve ikisinin de tabiri caizse yersiz şeyler olduğunu, hı-hı, olmaması gereken şeyler olduğunu ifade etmiştir. Şimdi tabii Mustafa Akıncı bunu söylerken ruh hali neydi? Aklı başında mıydı? O esnada bir şey mi içmişti bilmiyorum ama halihazırda bulunduğu pozisyonu, içinde bulunduğu ülkeyi, orada huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsa bunun nedeninin o harekat olduğunu bilmeyecek kadar herhalde akıl yoksunu değildir. Halihazırda nereye Cumhurbaşkanlığını yaptığını da bilmiyor herhalde. Yani sen neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısın ve diyorsun ki 74 harekatı da kan döken bir şeydi. Şimdi düşünün ki yani 74'tü bilenler yaşlar itibariyle ya da bizler gibi daha sonra bunu çeşitli vesilelerle yazılı görsel dokümanlardan öğrenenler o dönemde oralardaki katliamları durdurmak için,
evet,
bizim bir parçamız, evet, olan bizim şu an yavru vatan dediğimiz ve aslında asli unsurlarımızdan bir tanesi olarak gördüğümüz Kuzey Kıbrıs'taki Türk insanımızın can emniyetini, mal emniyetini sağlamaya dönük, toprağını, hı hı, korumaya dönük yapılmış ve çok büyük bedeller ödenerek yapılmış olan bir harekattı. Ve bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık sebebi budur. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'nin maddi manevi çok büyük bir desteği var. Oranın çok büyük bir su sorunu vardı. En son o da çözüldü çok büyük yatırımlarla. Hala Türkiye orada askerlerimiz var. Yani bugün Türk askeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bizim insanımızın orada güvenle yaşayabilmeleri için yine görev yapmakta orada. Türk Silahlı Kuvvetleri orada görev yapmakta. Evet. Türkiye'den Kıbrıs'ta askerlik yapan çok sayıda insanımız var. Yani hem er olarak hem de profesyonel askerlerimiz orada. Oradaki insanlarımızın can ve mal emniyetini sağlıyor. Şimdi böyle bir ortamda halihazırda da bütün dünya zaten bu operasyona karşı çok kirli, son derece ahlaksızca bir tutum sergilerken bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın bu tür cümlelerle, bu tür bir tavırla karşımıza çıkması açıkçası şahsen ben de sabrı taşıran son damla olmuştur. Yani bütün dünya ile zaten mücadele ediyoruz. Bizim kardeşimizden de eğer böyle bir tavır gelirse kusura bakmasın, burada kardeşlik hukuku diye bir şey kalmaz. Burada dikkatle benim takip edeceğim şey Mustafa Akıncı'nın orada ne kadar duracağıdır. Şu saatten sonra bu kadar milli bir mevzuda böylesine alçakça bir tavır sergileyen bir zatın, bir şahsın bence orada oturmaması gerekiyor. Burada başka bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Yine biraz sonra değineceğim. Uluslararası camiadaki Türkiye ile ilgili manipülasyonlar hem sosyal medyada hem de büyük uluslararası medya kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşların bizatihi kendilerinde Türkiye'ye karşı takınılan tavrın Kıbrıs'tan da gelmiş olmasının bize öğrettiği bir şey var. Demek ki bununla ilgili biz hazırlıklı değiliz. Bizim kamu diplomasimiz burada iyi işlemiyor. Biz eğer her şeyini sağladığımız Kuzey Kıbrıs'taki bir cumhurbaşkanının bile nasıl birisi olduğunu bilmiyorsak, oraya ya da milli bir adamın gelmesini sağlayamıyorsak, demek ki bu anlamda bizde çok büyük bir zafiyet var. Evet. Biz bu politikayı iyi yapamıyoruz demektir. Biz bu devlet işlerini yeterince iyi yapamıyoruz demektir. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetemiyorsak, bakın yönetmemiz gereken bir yerden bahsediyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mustafa Akıncı'nın zihniyetini taşıyan çok sayıda vatandaş var. Çünkü onlar da manipüle ediyorlar, ediliyorlar. Oradaki bir takım batılı güçler tarafından çok ciddi manipüle ediliyorlar. Hiç kimse kusura bakmayacak. Orası bizim her şeyini verdiğimiz, her şeyini sağladığımız, bizim parçamız olan bir yer. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İstanbul'dan, Ankara'dan, Malatya'dan bir farkı yok bizim için. Orada bizim evet bağımsız bir devlettir. Ancak Türkiye'nin garantörlüğüyle bağımsız bir devlettir. Ve bugün bu kadar yardım yaptığımız, her şeyiyle varlığını sağladığımız bir yerin bu kadar bizden kopuk hareket etmesini ben şahsen kabul edemiyorum. Evet. Onun için burada altını çizmem gereken nokta, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetemiyorsak dünyayı yönetmekle ilgili iddialarımızı bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor.
Bu da bir öz eleştiri.
Çok önemli öyle bir konu. İkincisi, şimdi operasyon başladığından beri bütün dünya medyasında ve uluslararası kuruluşlarda, büyük devletlerde Türkiye'nin aleyhine bir takım açıklamalar geliyor. Çok üzücü olan şey şu, NATO ülkesi olan Türkiye'ye karşı terörle verdiği mücadeleyi desteklemek yerine diğer geri kalan NATO ülkeleri, başta Amerika olmak üzere hepsi teröristlerin yanında Türkiye'nin karşısında duruyorlar. Şimdi Türkiye kiminle mücadele ediyor? Türkiye neden Suriye'ye girdi? Derdi neydi? Bu kadar mülteci ağırlarken, bu kadar büyük bedeller öderken, hem maddi anlamda büyük bedeller öderken, hem de manevi anlamda büyük bedeller öderken neden sadece zaman zaman oraya giriyor ve oraya girip çıkıyor? Şimdi Türkiye'nin bir kere Suriye'nin topraklarında gözü yok. Hiçbir zaman olmadı. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Fakat neredeyse 1000 kilometre sınırı bulunan bir ülke var ve orası yangın yeri. O ülkenin hemen sınır bölgesinde, Türkiye'nin sınır bölgesinde bir şey oluyor. Bunu çok önemli. Zaman zaman buradaki programlarda da ifade ettik. Daha önceki harekatlarda da ifade ettik. Orada çok önemli bir şey oluyor. IŞİD denen bir yapı kuruldu orada. IŞİD kimden oluşuyor? IŞİD bir kere orada cihatçılar, mücahitler, Müslümanlar falan filan değil. İsmi çok özenle koyulmuş. Irak Şam İslam Devleti, içinde İslam geçen. Arka planında da çok teknik imkanlarla, kurgularla çekilmiş vahşet görüntülerinin bulunduğu ve biz bu görüntülerle tanıdık tabii.
Evet.
IŞİD'in. Böyle bir yapı bugün orada bir takım hesapları olan ülkeler tarafından kuruldu IŞİD. Çok hızlı bir şekilde büyütüldü ve o IŞİD gitti bazı toprakları işgal etti Suriye içerisinde. O toprakları işgal ettikten hemen sonra o toprakları PYD, YPG, PKK'ya bıraktı. Herhangi bir çatışma olmadan. Sonra başka bir bölgeye gitti, işgal etti. Ondan sonra orayı da YPG'ye bıraktı. Sonra başka bir bölgeyi işgal etti, orayı da YPG'ye bıraktı. Sonra bir şu şeye baktığımızda, haritaya baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaştık. Türkiye'nin Suriye ile olan sınır hattı boyunca bir taraftan başlamış, öbür tarafa doğru uzanan bir hat çekiliyor. Ve o hat boyunca da IŞİD önce gidiyor orayı alıyor, sonra hiçbir çatışma olmadan, hiçbir sebep olmaksızın orayı YPG'ye bırakıyor. Ve böylelikle orada tam bir koridor oluşturulmaya çalışılıyor. Yani Suriye ile Türkiye arasında bir tampon bölge ve o tampon bölge tamamen YPG'nin, PKK'nın kontrolünde olan bir tampon bölgeye doğru gidiyordu ki Türkiye'nin ilk harekatı geldi. Hı hı. Yani son zincir bağlanacakken orada Türkiye'nin hamlesi geldi ve orada oluşturulmak istenen o terör koridoru, terör tampon bölgesi darmadağın edilmiş oldu. Şimdiki harekatın da amacı o koridorun tamamen dağılmasını sağlamaya dönük olarak atılan adımdır. Şimdi YPG'yi kim besliyorsa IŞİD'i de o besliyor. Bunu bir kere çok iyi bilmemiz lazım. Yani IŞİD'in arkasında kim varsa, IŞİD'i kim güçlendirdiyse, kim kurduysa YPG'yi de o kurdu. YPG eşittir PKK, PKK eşittir YPG, ikisi eşit değildir Kürt. Bunun altını çok net bir şekilde çizmek lazım. Kürt eşit değildir PKK. Hı hı. Kürtler PKK'lı değillerdir. YPG'nin isminin YPG olmasının nedeni PKK'nın Avrupa Birliği ve Amerika tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmesinden dolayı oraya resmi olarak yardım yapamayacağını bildiği için Amerika ve ABD sadece ismini değiştirerek ama içeriği bütünüyle aynı kalarak, liderleri bütünüyle aynı kalacak şekilde sadece ismi değiştirerek YPG yapılmıştır. Ama YPG bizatihi PKK'nın kendisidir ve bir terör örgütüdür. Ve bu Amerika, Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü listesindedir. Oraya yapılan her yardım aslında çok ciddi manada suçtur. Uluslararası suçtur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gereken bir suçtur. Sadece isim değişikliğiyle milletin aklıyla oynayabileceğini zanneden güruhlar burada yanılıyorlar. Orada Kürtlere dönük bir katliam yapıldığı mesajını veriyor. Hem Amerika hem de dünya medyası. Hı hı. Oradaki hiç kimse kusura bakmasın Kürt olduğu için böyle bir sorunla karşılaşmıyor. Kürtler Türkiye'nin içerisinde huzurla, barışla yaşıyorlar. Devlet kademelerinin epey bir kısmı Kürtlerden oluşuyor. Bakın ben de işlerimden dolayı sürekli yurt dışındayım. Sürekli bununla karşılaşıyorum. Siz Kürtlere katliam yapıyorsunuz. Diyorum ki kardeşim ben de Doğu ve Güneydoğu bölgesinden gelen birisiyim. Malatyalıyım. Benim annem Türkçe bilmiyor. Ben Memursen Konfederasyonu'nun dış ilişkiler direktörüyüm. Bakın bu yapının uluslararası tarafını yönetiyorum. Evet biz de Konya'dan gelmeyiz. Arap olduğumuzu, Kürt ya da Türkmen olacağımıza dair şeyler var. Kökenimin ne olduğunu %100 bilmiyorum. Hı hı. Ki bu çok zaten saçma bir şeydir araştırmak. Hı hı. Çünkü hepimiz Hazreti Adem'e dayanıyoruz. Ama benim aşiretimin Kürt olma, Arap olma ve Türkmen olma ihtimali var. Her bir kolu birinden olduğumuzu söylüyor. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Benim annem Türkçe bilmiyor. Ben ilk öğrendiğim dil Kürtçeydi ve ben şu an bu konfederasyonun uluslararası ilişkilerini yönetiyorum. Bütün dünyayla irtibatını sağlıyorum. Konfederasyon içerisindeki yöneticilerimizden çok sayıda Doğu Güneydoğu bölgesinden olan Kürt, Arap insanlar var. Bizim ülkemizde böyle bir sorun yok. Hiçbir zaman olmadı. O sorun Suriye'de vardı ama. Suriye'deki Kürtlere kimlik dahi verilmiyordu. Kimlik verilmediği için okula gidemiyorlardı, çalışamıyorlardı. Hastaneden sağlık hizmeti alamıyorlardı. Ve emin olun Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyon oradaki Kürtlere de son derece memnun ediyor. Çünkü daha önce Esad zulmü altındaydılar. Orada iç savaş çıkınca bu defa PKK'nın zulmü altına girdiler. Çünkü PKK sadece şey yapmıyor. Yani Türkiye'de bir grubu hedef almıyor. Toplumun bütününe hedef alıyor. Taşeron bir örgüt ve en çok da Kürtleri hedef alıyor. Evet. Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımız PKK'nın elinde illallah etmişler. Şu an anneler bakın biraz cesaret buldular. Devletin de oradaki etkisini artırmasıyla birlikte haftalardır HDP binası önünde nöbet tutuyorlar ve mikrofon uzatıldığında söyledikleri şeyler PKK'ya, PKK'nın uzantısı olan siyasi yapıya lanet okuyacak şekilde ve evlatlarımızı geri verin şeklinde. Maalesef oradaki parti de daha insan çıkartan bir geçiş şeyi birimi haline gelmiş. Oradaki belediyeler maalesef lojistik, parasal destek sağlayan PKK'ya, terör örgütüne lojistik destek sağlayan belediyeler haline dönüşmüş ve en çok da Kürtlere zarar veren, en çok masum Kürt insanına zarar veren yapıya dönüşmüştür. O yapıların başında olan insanların ne Kürtlükle ne de Kürt kimliğiyle bir alakaları var. Ve bunların çocuklarının bu savaşın hiçbir yerinde yerleri yok. Kendilerinin de bizatihi bu savaşta yerleri yok. Yani oluşturdukları terörde kendi canları yanmıyor. Ama masum insanların, garip kuru yapanın çocuklarının canını yakıyorlar maalesef oradan ve en çok zararı da Kürtlere veriyorlar. Bunu biz çok iyi biliyoruz ama şimdi dünden beri uluslararası medyayı da özellikle yine kurcalıyorum. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Hanım'ın uluslararası medyaya verdiği röportajlar var. Katıldığı canlı yayın programları var. Yani hakikaten sinir harbi. Oradaki soru soran sözde gazeteci kılıklı kişilerin gazetecilikte uzaktan yakından alakası olmayan tavırlarla sadece suçlayıcı, yani gazeteci dediğiniz şey nedir? Biz burada şu an bir mülakat yapıyoruz, bir program yapıyoruz. Siz bana soru sorarsınız, ben onun cevabını veririm. Evet. Ama siz burada doğrudan beni itham ederseniz, tamamen yönlendirmeye dair soru sorarsanız ya da soruyu bana yani orada ne oluyor diye değil de orada siz niye katliam yapıyorsunuz diye girerseniz zaten hani iyiliş edilmiş zihinlerinizle zaten tamamen yalana dayalı, manipülasyona dayalı o zihinleriniz, o kirli bilgilerinizle bana da o ön yargınıza soru sorarsanız benden bir cevap beklemiyorsunuz demektir. Sadece sizin söylediğiniz ve inandığınız şeyin bendeki karşılığını merak ediyorsunuz ya da benden en azından onunla ilgili bir onay bekliyorsunuz. Şimdi bu burada çok kirli bir savaş var. Burada da yine altını çizmemiz gereken başka bir şey var. Bakın uluslararası medyada şu an sadece Gülnur Hanım konuşuyor. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı.
Gülnur Aybet.
Gülnur Aybet. Bizim bu alanda da en az Suriye'deki sahada verdiğimiz mücadele kadar ciddi bir mücadeleye ihtiyacımız var. Ve görüyoruz ki bu mücadele sadece o kriz anında verilmiyor. O kriz anının öncesinde insan yetiştirmemiz, diyalogları çok sağlam tutmamız, kamu diplomasisini çok iyi yürütmemiz, siyaset kurumuyla, devletiyle, istihbaratıyla, medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, dernekleriyle, vakıflarıyla, sendikalarıyla bizim bu kirli savaşa karşı mücadele verecek ilişki ağını oluşturmuş olmamız gerekiyor ki kriz anında ne oluyor, ne bitiyor bizatihi bizden dinlesinler. Aksi halde CNN'den, BBC'den, Fox News'ten falan almaya çalışırlarsa bu bilgileri, işte PKK'yı PYD'den farklı bir şey zannederler, PKK'yı Kürt zannederler, Suriye'deki operasyonu Kürtlerin katliamı hatta ve hatta daha bir adım öteye taşıyorlar, oradaki Kürtlere dönük bir soykırım olarak nitelendiriyorlar. Bunlar bunu böyle zannederler. Eğer bizden de dinlerlerse, biz o kanalları daha önceden oluşturmuş olursak, bunu doğru kaynaktan bizden dinlemiş olurlar ve böylece sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanları olur. Bakın Avrupa Birliği çok çirkin bir tavır sergiliyor. Türkiye'yi kınamaya dönük adımlar attı. Daha sonra da hatta bir takım yaptırımlar için Dışişleri Bakanları evet. toplantısı oldu. Evet. Allah'tan oradan olumlu bir şey çıkartamadılar. Birleşmiş Milletler acil bir şekilde toplandı. Orada aldıkları vetolarla yine enteresan bir şekilde tabi Amerika'nın da orada vetosu vardı Rusya ile beraber. Vetoyla oradan kınama kararı çıkartamadılar, yaptırım kararı çıkartamadılar. Ancak Arap Birliği'nden tutun Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e kadar bütün dünya Türkiye'nin karşısında duruyor. Burada durdukları şey Türkiye değil, Türkiye'nin terörle mücadelesi değil. Burada durdukları şey karşısında durdukları şey hak, hukuk, adalet ve doğruluk. Uluslararası camiaların da bu anlamda ne kadar kirlendiğini, ne kadar siyasileştiğini ve aldıkları tavrın hak, hukuk çerçevesinde değil, uluslararası kanunlar, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde değil, tamamen siyasi mülazalar çerçevesinde alındıklarını da gösteren bir tablo koyuyor ortaya. Bunun için de Türkiye'nin mücadelesi son derece zor. El birliğiyle hepimiz bununla ilgili adımlar atacağız. Biz konfederasyonda da, yani benim görev alanım olan uluslararası ilişkiler kısmında da, memur sen dış ilişkiler kısmında da yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Bir taraftan üyelerimizle ilgili uluslararası arenada oluşan en küçük bir tecrübeyi bile Türkiye üyelerimize aktarmak adına görüşmeler yaparken, öbür taraftan da Türkiye ile ilgili yapılan bu manipülasyonları, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu iğrenç saldırı ortamından çıkması adına bizler de çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Çünkü bu ülke bizim ve bu ülkede hepimizin bu anlamda atması gereken sorumluluklar var. Konfederasyonda da biz bütün dünyaya doğruları anlatmak adına bir mücadele veriyoruz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni Gün.